Ayrım 20. İkinci Adam. 1938-1950. İkinci Cilt. Şevki Süreyya Aydemir. Sayfa 287. Sovyet Jeopolitiği. Sovyet jeopolitiği bir imparatorluk jeopolitiğidir. Bu jeopolitiğin temelinde aşağıda değineceğimiz diğer unsurların başında bir göç ve yerleşme davası vardır. Bu jeopolitik anlayışı Sovyet sosyalizminin eski çar imparatorluğundan sosyal yapı itibariyle tamamen ayrı olmasına karşılık eski çar imparatorluğunun jeopolitik anlayışıyla garip bir şekilde ve tamamen bağdaşır. İmparatorluk jeopolitiği nedir? Bu soruyu cevaplandırmak için evvela jeopolitik nedir sorusunu cevaplandırmalıyız. Jeopolitik yeni ve kompoze bir kelimedir. Ama jeopolitik denilen şartlar, ilişkiler tarihin ilk devirlerinden beri vardır ve geniş manalar taşır. Hatta bugün jeopolitik bir ilimdir. Siyasi ilimlerle tarih ve coğrafya arasında ortalama bir ilim. Jeopolitik anlamı bir komplekstir dedik. Evet, coğrafya ve tarih denilen terimlerin bir araya gelişiyle teşekkül etmiş bir sözcük. Kısacası bir ülkenin coğrafi tarihi şartlarının geçici bir terkibi, bir kompleksi. Bu komplekse geçici diyoruz. Çünkü her ülkenin tarihi ve coğrafi şartları, dünya medeniyetinin, toplum uygarlığının hiç durmayan hareketleri, tekamülü, evolution içinde durmadan değişir. Roma bir zaman merkezi alemdi ama bugün değildir. Orta Asya'dan gelip bilhassa Kırım üzerinden Bizans'a varan Çin yahut İpek yolu üzerindeki ülkelerin ne coğrafi ne tarihi şartları bugün 7. 14. asırlardaki gibi değildir. Hint yolu artık Orta Doğu limanlarından ve karalarından geçmez. Hatta Akdeniz jeopolitiği bile şimdi Venedik ve Cenova oligarşi cumhuriyetlerinin devirlerindeki manayı taşımaz. Bu değişiklikler hem coğrafyanın yani bir ülkenin cihan üstünde insan ve tabiat münasebetleri bakımından taşıdığı değerlerin değişmesidir. Hem de bu ülkedeki insanların kendilerinden önceki ve kendilerinden sonraki tarihi gelişmelerle olan kader münasebetlerinin değişmesidir. Bu biraz karışık gibi görünen ama birbirini tamamlayan unsurlardan teşekkül eden temel görüşün ardından şimdi anlamı biraz daha genişletelim. Jeopolitik aynı zamanda bir memleket coğrafyasının içinde yaşadığı tarihi şartlara göre bir ekonomik tamamiyet istemesidir. Bu ülkenin dünya münakaratı sisteminde kendisine bir yer, bir kanal aramasıdır. İklimler, kaynaklar ve insan akınları yahut yerleşme ve yaşama çabaları, jeopolitiğin hem coğrafyayı hem tarihi hem siyasi şartlarını yoğuran, şekilleştiren unsurlar bunlardır. Şimdi de bu özet fakat temel anlatıştan sonra bu kısmın başında değindiğimiz imparatorluk jeopolitiği anlamına gelelim. Çünkü ancak bu anlamın da çözülmesi iledir ki biz bu kısmın başına koyduğumuz Sovyet jeopolitiği ve bu jeopolitiğin bir imparatorluk jeopolitiği olduğu görüşümüzü aydınlatmış oluruz. Bu aydınlanınca da Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı sonunda ve San Francisco'da imzalanan Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ertesi günü bizden toprak istemelerinin ve bunun içinde bir takım tarihi münakaşalara başvuruşlarının gerçek manasını geniş sınırlarıyla anlayabiliriz. İmparatorluk jeopolitiği her şeyden önce bir geniş çevre jeopolitiğidir. Yani iklimler ve geniş kaynaklarla geniş yerleşme alanları jeopolitiği. Bu jeopolitik bazen kontinental bir kıta üzerinde, bazen interkontinental kıtalar arası olur. Çar Rusyası'nın jeopolitiği kontinentaldi. İngiliz milletler topluluğu jeopolitiği interkontinentaldir. İmparatorluk jeopolitiği milli bir jeopolitik değildir. Çünkü imparatorluk bir milli manzume değildir. Birçok milletlerden teşekkül eder. Bu sebeple imparatorluklarda millet anlamı, vatan anlamı bizim anladığımız manada teşekkül etmez. İmparatorluğun vatanı, imparatorluğun ordularının ve hakimiyetinin yayıldığı bütün topraklardır. Yoksa imparatorluğa hükmeden hakim milletin yayıldığı saha değil. Mesela Roma bir imparatorluktu ve bir imparatorluk jeopolitiği ifade ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu, Çar Rusyası da birer imparatorluktular. Bu sebeple mesela Osmanlı İmparatorluğunda hatta millet ve vatan anlamları bile teşekkül etmemişti. Bir Osmanlı milleti yoktu ve Osmanlı vatanının adı da Memaliki Şahane yani padişahın mülküydü. Sovyet jeopolitiğine gelince bu Çar İmparatorluğu'nun jeopolitiğinin bir devamıdır. Evvela kontinental bir jeopolitik, Avrupa-Asya müşterek kara parçası üzerinde bir coğrafi tarihi kompleks. Ruslar bu müşterek kara parçasına da ta Çar devrinden beri Eurazya derler ve kendilerini Eurazyalı sayarlar. Çar Rusyası jeopolitiğinin hedefi şunlardı. Ilık denizlere çıkmak, Karadeniz boğazlar hapsinden kurtulmak, dünya münakalatına karışmak, Orta Asya ve çevresinde geniş yerleşme sahaları sağlamak. Bu hedefleri ta Korkunç İvan'a, Deli Petro devrine kadar götürebiliriz. Son çarların bir taraftan Mançurya imtiyazları ve Mançurya demiryolu vasıtasıyla Port Arthur Ilık Limanı'na çıkma çabaları bu siyasetin devamıydı. Aynı suretle Boğazlar yoluyla Akdeniz'e açılmak, Çarların İskenderun ve Basra Körfezi politikaları, hatta Baltık kıyılarının Ruslaştırılması bu çabaların eseridir. Bu mücadelede Boğazlara hakimiyet yolu ile Karadeniz hapsinden kurtulmak Çarlık jeopolitiğinin daima kilit davalarından biri oldu. Çünkü dünya ulaştırma sistemine de ancak böyle çıkılabilirdi. Bu politikada Türkiye ve İran daima ön planda önem taşıdılar. Orta Asya ve çevresinde yerleşme sahaları sağlamak gayretine gelince bu siyaset kökleri daha evvellere gitmekle beraber bilhassa Altın Ordu'nun çöküşünden sonra Moskova'nın baş mücadelesidir. Rus kolonizasyonu bu mücadelenin konusuydu ve Çar Rusya'sının sistemli bir kolonizasyon siyaseti vardı. Kuzey ve Güney Kafkasya'dan başka asıl Ural Ardu ülkeleri ve hele Kazakistan'ı Ruslaştırmak devamlı ve sistemli gaye buydu. Bu konuda materyal gayet zengindir. Genel olarak mesela A.Y. Yakubovski'nin Altın Ordu ve İnhitatı yani Gerileyişi ve Çöküşü, Pakrovski'nin Rus Tarihi, Rıza Nur'un Türk Tarihi, Akdes Nimet Korat'ın Rusya Tarihi gibi eserlerde Rus genişlemesini izleme kabildir. Fakat mesela Prusyalı Von P. Goch tarafından yazılıp 1918'de İstanbul'da Aşiretler ve Muhacirler Umum Müdürlüğü tarafından dilimize de İskan-ı Muhacir'in ismi altında ve biraz özetle çevrilen kitaptaki Rus temsil ve iskan usulleri bahsi ayrıca değerli bir kaynak teşkil eder. Bütün bu coğrafi tarihi çabaların yani jeopolitik savaşının gayesi ise birkaç kelimeyle hülasa edilebilir. Yayılmak, yerleşmek ve iktisadi bir tamamiyet sağlamak. Evet, jeopolitik de zaten budur. Geniş ülkelerin ve iklimlerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, zenginliklerine dayanan ve iskelete hakim milletin teşkil ettiği bir mihver etrafında emin ve ebedi bir hayat sahası yaratmak. Sovyet jeopolitiği neden bir imparatorluk jeopolitiğidir? Bu kısma girerken de ifade ettiğimiz gibi Sovyet jeopolitiği de bu devleti teşkil eden ülkelerin sosyal yapılarını Çar Rusya'sından tamamen ayıran ve hepsi de bir sistemin unsurları olan sosyalist ilke ve organlara rağmen iç ve dışa yönelen hedefleri ve çabaları ile Çarlık Rusya'sı jeopolitik siyasetinin aynıdır. Ilık denizlere çıkmak, Karadeniz Boğazlar hapsinden kurtulmak, açık denizlerde dünya ulaştırma sistemine katılmak, Orta Asya ve Orta Doğu'da geniş yerleşme sahaları sağlamak. Şimdi buna çağın bazı yeni davaları da katılmıştır. Orta Doğu ve bilhassa Basra Körfezi petrol yolunu tutmak. Birleşik Amerika'nın Sovyetleri saran üsler çemberini bilhassa Orta Doğu'da kırmak. Bütün bu hedeflerde ve gayelerde İran ve Türkiye'nin önemi kendiliğinden anlaşılır. Avrupa Savaşı biter bitmez ve Rusya'daki binbir tahribata ve ölesiye yorgunluğa rağmen Sovyetler Birliği'nin İran ve Türkiye üzerine sert yönelişi, Orta Asya'nın elde bulunan alanlarından başka dış Moğolistan'ın ele geçirilmesi, Sinkiyang'da, Doğu Türkistan, Çinlilerle mücadele, hemen tek silah atmadan Mançurya'nın zaptı, Ilık Liman, Port Arthur'a iniş. Fakat bütün hesaplar tamamen doğru çıkmadı. Chiang Kai-shek'in 75. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı eserinde, Chiang Kai-shek'in dikkati çeken iki eserinden biri olan bu kitap bilimize Muhaddere Özerdim tarafından ve Sovyet Rusya Çin'de ismiyle çevrilmiştir. Bizde verilen bu isimde muhtevası arasında bağıntı olmamakla beraber bu eser hakikaten üzerinde durulmaya değen ve bizim bugün içinde bocaladığımız bazı önemli problemler de dahil olduğu halde pek çok davalara ışık tutan çok önemli bir eserdir. Açıkladığına göre Çin'de Japonya çökünce Sovyetlerin Yunnan'daki Kızılçin idarecileriyle değil de Chiang Kai-shek'le anlaşma çabalarının netice verme işi, Yunnan ordularının süratle ilerleyişi, Çin'i Yunnan idarecilerinin yani komünist Çinlilerin eline geçirdi. Bu suretle de Mançurya ve Port Arthur'un bunlara terki, Sinkiyang'daki Sovyet Kızılçin mücadelesinin Çinliler lehine sona erişi, Japonya'dan koparılan bazı adalar müstesna, neticesiz kaldı. Fazla olarak ortaya bir de Kızılçin İmparatorluğu problemi çıktı. Bu yeni Çin, Sovyetler Birliği'nin galiba bütün çağdaş meselelerinde kendini hesaba kattıran bir dev kudret oldu. Orta Doğu'ya gelince Sovyetlerin İran ve Türkiye üzerindeki müdahale hareketi, gerçi savaş sonrasının jeopolitik atmosferi içinde başladı. Fakat bu iki müdahale de neticesiz kaldı. Niçin? Buraya kadar verdiğimiz izahat ve yaptığımız açıklamalar ancak Sovyetlerin Türkiye ve İran üzerindeki istek ve baskılarının jeopolitik niteliklerini aydınlatır. Ama bu istekler niçin fiili bir müdahale sahasına gidemedi? Hatta bir süre sonra Sovyet idarecileri bu iddialarından vazgeçtikten başka daha sonra bu istekler kendilerince bir hata olarak da yorumlandı. Hatta mesela Kruşev bunu iktidardan tasfiye edilen Molotov'un hatalı bir gayret keşliği gibi yorumlayarak bir nevi özür dileme dili de kullandı. Sovyet isteklerinin hatalı olduğunda ve Sovyetlere çok şeyler kaybettirdiğinde hiç şüphe yoktur. Gerçi Rus siyasetinin ana vasfı bekleyici olmasıdır. Hatta bu bekleyiş Moğol-Tatar hakimiyeti devrinde 300 yıl kadar sürdü. Fakat bizce Sovyetlerin fiili harekete geçmemelerinin sebebi sanıyoruz ki daha savaş biter bitmez ihtilafları bu sefer yakın doğuya naklederek kendileriyle müttefikler arasında bir soğuk veya sıcak savaşa derhal başlamak yolundaki çekingenlikleri olmuştur. Kaldı ki buna pek hazırlıklı değildiler. Bütün Avrupa Rusyası tahrip edilmişti. Halk ve ordu yorgundu. Bu arada sanayinin yeniden kuruluşu ise hiç değilse bir süre için Batı'da dostça işbirliğini ve mesela Almanya'dan müttefiklerin rızası ile bazı sanayi tesislerinin Rusya'ya nakliye ihtiyaç gösteriyordu. Hülasa fiili müdahale ve hareket vakitsiz olacaktı ve belki de neticesiz kalacaktı. O kadar ki bu şartlar içinde Sovyetler hatta fiilen işgalleri altında bulunan İran Azerbaycan'ını ve oranın bir kısmında Mehabat, teşkil edilen Kürt Cumhuriyeti'nde bırakarak bu topraklardan çekilmeyi tercih ettiler. Çünkü müttefikler bu toprakların boşaltılmasına ısrarlıydılar. Sovyetler henüz atom bombasına da sahip değildiler. Sanıyoruz ki bu konuda, yani Sovyetlerin Türkiye'den üs ve toprak istekleri bahsinde düşüncelerimize yardımcı olabilecek unsurları bu kısımda geriye kadar vermiş bulunuyoruz. Bu suretle de 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye bahsi bu hikayede İnönü'nün yeri ve tutumu artık geriye kadar aydınlanmış bulunuyor. O halde bu bahse böylece son vererek şimdi savaş sonrası olaylarının ve problemlerinin incelemesine geçebiliriz. Sanıyoruz ki bu olaylar ve problemler de savaş yıllarının davaları ve hikayesi kadar ilgi çekici ve incelemeye değer olacaktır. Mesela şu bahisleri de ele alacağız. Savaş sonu için ve pek uzun emeklerle hazırlanan savaş sonu kalkınma programlarının hem de CHP iktidarı tarafından terki, ihmali, bu suretle Demokrat Parti'nin plansız iktidarına bizzat CHP ve dolayısıyla İnönü tarafından zemin hazırlanışı. Sonra çok partili rejim ve CHP iktidarının tasfiyesi. Ama daha önce İnönü'nün gerek başvekil gerek cumhur reisi olarak bütün iktidarı boyunca gözden geçirilmesi gereken 3 konu var ki bunların üstünde özetle durmalıyız. Hatta bu konular okuyucu için biraz yorucu ve sıkıcı olsalar bile. Bu 3 konu şunlardır. Toprak, iş hukuku ve eğitim. Ancak Atatürk İnönü devrinin bu 3 konudaki problemlerini de kısaca işleyerek bu devreye az çok ışık tutmuş olacağımızı sanıyoruz. Öyle meseleler ki onlardan bazılarının düğümleri mesela toprak davasında olduğu gibi Türkiye Cumhuriyete yönelirken ne haldeyse bugün de o haldedir. Bu davayı bütünüyle izleyebilmek için bu kitabın cilt bölüntülerine göre değil 1923-1950 arasında yani İnönü'nün iktidar devresi içinde ele alacağımızı ikinci adamın birinci cildinde işaret etmiştik. 1923-1950 arasında İnönü ve sosyal mücadelenin 3 esas kolu. A. Toprak hukuku. B. İş hukuku. C. Eğitim. Bir inkılabın getirebilecekleriyle getirdikleri arasındaki orantı o inkılabın gerçek bilançosudur. Türk inkılabı dediğimiz potansiyelin yahut uyuyan veya uyandırılmış güçler hazinesini verebilecekleriyle verdikleri arasındaki orantı her zaman ferahlık verici değildir. Bu gerçek özellikle toprak, iş ve eğitim alanlarında kendini gösterir. 9. A. Toprak. Atatürk neler demişti? Atatürk'ün bazı söylevleri vardır ki onlarda daha ziyade onun özlemleri dile gelir. Bu özlemlerin hatta uygulandığını görememiştir de. Mesela toprak meselesinde olduğu gibi. Bazılarında da ileri görüşler yer alır. Türk toplumunun sosyal yapısına ve bu yapının bazı temel meselelerine çağdaş bir dünya görüşü açısından değinilmiştir. Mesela 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi açılış nutku onun bu tür söylevlerindendir. Bu açılış nutkundan şu cümleleri alalım. Arkadaşlar, bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla yükselişi ve çöküşüyle ilgili ve ilişkili olan milletin iktisadiyatıdır. Tarihimiz tetkik olunursa bütün yükseliş ve alçalış sebeplerinin bir iktisat meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. Yeni Türkiye'mizi layık olduğu mertebeye eriştirebilmek için iktisadiyatımıza behemehal birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Bu sözler bizim yakın tarihimizde gelip geçen devlet adamlarımız için de bir temel görüş olarak ilk defa Mustafa Kemal tarafından söylenilmişti. Bunları söyleyen Gazi, aynı nutkunda iktisadiyata önem verilmemiş olmasının hata levhalarını da çizdikten sonra açıklamalarına şu görüşü de ekler. İtirafa mecburuz ki biz şimdiye kadar henüz hakiki, ilmi, müsbet manasıyla milli bir devir yaşayamadık, milli bir tarihe malik olamadık. Daha sonra Mustafa Kemal, ta Selçuklu Türklerinden başlayarak saltanat idarelerinin milli olmayan harekat ve icraatını eleştirir. Bir takım macera seferleri içinde asli unsur olan Türk halkının eritildiğini, bundan da yabancıların ve onlarla işbirliği yapan azınlıkların faydalandıklarını anlatır. Şu formülü ortaya atar. Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, iktisadi muzafferiyetlerle taşlanmazlarsa kazanılan zaferler devam edemezler. Az zamanda sönerler. O bunları işaret ederken İstiklal Savaşı'nın sağladığı zaferi de aynı aynı ölçülere göre değerlendirir ve bu zaferi korumak için şöyle konuşur. En kuvvetli silahımız iktisadiyattaki genişlik, sağlamlık ve muvaffakiyetlerimiz olacaktır. Sonra şunları ekler. Girdiğimiz halk devrinin, milli devrin, milli tarihini yazabilmek için kalemlerimiz sapanlar olacaktır. Bence halk devri, iktisat devri demektir. Bu nutuk için Atatürk'ün söyle ve demeçleri cilt 2, sayfa 99-112. Bu görüşler bizim tarihimiz için yalnız yeni olmakla kalmaz. Bu görüşlerde onun deyimiyle içine girdiğimiz halk devrinin temel politikasını işaret eden temel görüşler de vardır. Evet, yeni devir bir halk devri olacaktı. Yeni devrin tarihi sapanlarla yazılacaktı. Hatta o bu görüşlerini ortaya attığı İzmir İktisat Kongresi'ni, yeni devletin ilk kuruluş fikirlerinin ortaya atıldığı Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi ile bir tutar. İzmir'de alınacak kararları o kongrelerde Milli Misak ve Özgür Devletin ilk teşkilatı esasiye kanunlarında atılan temel taşları ile kıyaslar. İzmir İktisat Kongresi, Gazi Mustafa Kemal'in bu ümitlerini ne yazık ki tahakkuk ettiremedi. Bu kongrede onun beklediği temel kararlara ne yazık ki ulaşılamadı. Ama ne de olsa bu kongre yakın tarihimizde hiç olmazsa adı ile ilk İktisat Kongresi olarak kaldı. Gazi Mustafa Kemal'in değerini daima muhafaza edecek olan o önemli söylevini bize armağan olarak bıraktı. Tafsilat için Şevki Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3'e bakınız. Kısaca şu belirdi ki, biz yeni tarihimizi her şeyden önce alın teri ve sapanlarımızla yazmalıyız. Bu nutkunda Gazi Mustafa Kemal, son saltanat Türkiye'sinin hazin manzarasını da çizmiştir. Artık Osmanlı Devleti hakikatte fiilen istiklalden mahrum bir hale getirilmişti. Bir devlet ki kendi tebaasına koyduğu vergileri yabancılara koyamaz. Gümrük muamelelerini ve resimlerini memleketin ve milletin ihtiyaçlarına göre tanzim etmek hakkından memnudur ve bir devlet ki fazla olarak yabancılar üzerinde kaza hakkı yoktur. Böyle bir devlete müstakil denilemez. Yeni Türkiye böyle yarı sömürgelikten nice kanlara ve alın terine mal olan bir istiklal savaşı ile kurtulmuştu. Ama şimdi ona bir ikinci dumlupınar lazımdı. Bu dumlupınar bir iktisadi dumlupınar olacaktı. Sapanlar işleyecek, bacalar tütecekti. Son topraklar üstünde son Türkler hem eski yarı sömürgeli hüskarasından hem eski yoksulluktan, ilkellikten ancak böyle sıyrılarak yeni bir vatan yaratacaklardı. Bunun için de önce toprağa yönelmek, toprağa sahip olmak lazımdı. Yoksa toprak boş, sahipsiz yahut kavgalı kaldıkça, bu topraklar üstündeki çiftçi, haysiz, mecalsiz, yarı köle yaşadıkça bu köylü hiçbir zaman efendimiz olamazdı. Yön tayin edici bir direktif. Evet, hem de daha cumhuriyet dahi ilan edilmeden köylü efendimizdir. Sözleri Gazi Mustafa Kemal'indir. Onun çağında hiçbir lider bu kadar güzel, bu kadar yön tayin edici bir direktif vermemiştir. Hem yalnız o kadar mı? Hayır, şu sözler de onundur. Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun cevabını derhal bir birlikte verelim. Türkiye'nin hakiki sahibi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete müstahak ve bunlara herkesten daha çok layık olan köylüdür. Bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin iktisadi siyaseti bu asli gayeyi elde etmeye yönelmelidir. Efendiler, diyebilirim ki bugün felaket ve sefaletin tek sebebi bu gerçeğin gafili bulunmuş, yani onu ihmal etmiş olmamış. 7 asırdan beri cihanın çeşitli ülkelerini sürerek kanlarını akıttığımız, kemiklerini topraklarında bıraktığımız ve 7 asırdan beri emeklerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna karşılık daima tahkir ettiğimiz, aşağıladığımız bunca fedakarlık ve ihsanlarına karşı nankörlük, küstahlık, cabarlık ve uşak derecesine indirdiğimiz bu asil sahibin huzurunda kemali hicap ve ihtiramla, tam bir utanç ve saygıyla gerçek durumumuzu alalım. Büyük Millet Meclisi'nin 3. toplanma yılını açarken söylediği nutuktan 1 Mart 1922 Atatürk'ün söyle ve demeçleri cilt 1 sayfa 221-245. Milli zaferi izleyen ilk toplantı yılında ve o zaferi kazanan milletin geniş ve asli kütlesi olan köylülere karşı bütün meclise vicdan borcunu hatırlatan bu çok manalı nutkunda Gazi Mustafa Kemal bu borcun gerektirdiği vazifeleri de ana hatlarıyla belirtir. Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını asli ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye ulaştırmalıyız. Köylünün emeğinin verimlerini ve sonuçlarını kendi lehine ve menfaatine olarak en yüksek seviyeye çıkarmak iktisadi siyasetimizin esas ruhudur. Şu halde bir taraftan köylünün çalışmasını verimli kılacak bilgi, vasıta ve araçları ona sağlamaya çalışırken diğer taraftan onun emeğinin hasılasından azami derecede faydalanmasını sağlayacak iktisadi tedbirlerin konulmasına çalışmak lazımdır. Böylece Gazi Mustafa Kemal bu sözleriyle hem yeni devletin izleyeceği iktisadi siyasetin temelini ve kaidesini ortaya atmıştır, hem de bu siyasetin uygulanmasındaki ana yolları ve hedefleri çizmiştir. Bunlar onun görüşleri ve direktifleriydi. Acaba bu görüşleri ve direktifleri istikametinde neler yapıldı? Ne kadar yol alınabildi? İş bu soruyu cevaplandırmaya gelince önümüze beliren tablo maalesef hiç de parlak değildir. Bu konuda durumu, gelişmeleri ve sonuçlarını sunmaya çalışacağız. Bu izahlarımız elbette ki çıplak gerçeğe dayandığı için belki biraz yorucu da olacaktır. Çünkü heyecan rüzgarlarını değil, sert realiteleri dile getirmek zorundayız. Ama ne var ki inkılapların ve devirlerin getirebilecekleriyle getirdikleri arasındaki orantı o inkılapların ve devirlerin en gerçek bilançosudur. Fakat konuya bu açıdan girmeden önce Türkiye'de tarımsal siyasetin temeli olan toprak hukukuna ve onun gelişmelerine ne kadar kısa da olsa tarihi bir bakış şarttır. Çünkü ancak bu suretlidir ki toprak, köy ve köylü davasında yeni devletin karşılaştığı problemlerle bu problemlerin çözülüşü veya çözülmeyişi üzerindeki görev ve sorumluluklarını daha doğru olarak değerlendirme kabili olacaktır. 20. ayrımın sonu, sayfa 301.